Ayrım 17, Doğudan Uzakta, Amin Maluf, sayfa 209, 5. bölüm. Adam metalik renkli bir Mercedes ile deniz kıyısındaki eski bir Osmanlı evine götürüldü. Ev İtalyan restoranına dönüştürülmüş ve Nessun Dorma adı verilmişti. Kapıyı eğilerek açan görevli kimin konuğu olduğunu bile sormadan onu ikinci kata çıkardı. Arkadaşının geldiğini gören Ramiz ayağa kalktı ve elini var gücüyle sıktıktan sonra İngilizce konuştu. ''Hiç değişmemişsin, bölümlerini atlayalım istersen.'' Adam da ona aynı dilde cevap verdi. ''Haklısın, hemen yalan söylemeye başlamayalım.'' Gülerek üzerine muazzam bir deniz mahsulleri tepsisi yerleştirilmiş yuvarlak masaya oturdular ve önce sessizce birbirlerini gözden geçirdiler. Her ikisi de değişmekle birlikte bu aynı şekilde olmamıştı. Adamın saçları kırlaşmış ama bedeni inceliğini korumuştu. Bir gençlik fotoğrafına bakılarak da kolayca tanınabilirdi. Ramiz şişmanlamış ve kalın geniş gürlüğü içinde zarif bir İngiliz albayı bıyığı bırakmıştı. Saçları açık kır, bıyığı ise ilginç bir şekilde simsiyahtı. Arkadaşı onunla sokakta karşılaşsaydı tanıması bir hayli zaman alırdı. ''Çok tatlı ve müthiş etkili bir asistanım var.''
''Lina her türlü vasfa sahiptir. Onun gibi bir asistanım olduğu için şanslıyım.''
''Daha bir saat önce seninle iki çift laf etmek için izini nasıl bulacağımı düşünüyordum. Şimdi ise birlikte yemekteyiz. Mucize gibi bir şey.''
''Seni yeniden gördüğüme ne kadar sevindiğimi tahmin bile edemezsin. Belki talihsiz muradın bizimle bir araya gelmemizde biraz payı var. Ben bu sabah başsağlığına geldim. Dün Atina'da bir toplantım vardı. Cenazeye katılamadım. Dediklerine göre binlerce insan varmış.''
''Ben de cenazeye katılmadım. Halbuki biraz da bunun için gelmiştim.'' Murat'la olan uzun süreli bozuşmasını, ölüm yatağındaki adamdan cuma günü şafakla gelen telefonu, eski arkadaşını ölürken üzmemek için yolculuğa çıkmaya karar verişini, son olarak da cenazeye katılma konusundaki tereddütünü birkaç kelimede özetledi. Ramiz onu rahatlattı.
''İşin asıl önemli tarafını yapmışsın. Seni arayınca aranızdaki anlaşmazlığı bir kenara bırakıp yanına koşmuşsun. Cenazeden sonra da gidip Tanya'yı öpmüşsün. Vicdanın rahat olsun.''
Bir an sustu, sonra bu kez Arapça devam etti.
''Ben Murad'ın güzergahını biraz takip ettim ve onunla ilişkini kesmeye karar verişini anlıyorum. Mesleğimde sürekli olarak servetini kötü yollardan edinmiş insanlarla iş görmek zorunda kaldığım için aynı tepkiyi göstermedim. Ama onun hakkında seninle aynı yargıya vardım. Savaş sırasındaki tavrı çok sayıda insan tarafından paylaşılsa bile bizimkilerden birinden gelince bunu kabullenmek güç oluyor. Ne zaman Murad'dan yozlaşmış bir siyasetçi veya bir alçağın sağ kolu olarak söz edildiğini işitsem utanıyordum. Bizzat aşağılandığımı hissediyordum. Bununla birlikte arkadaşımızın özünde dürüst bir adam olduğuna ve trajedisinin de buradan kaynaklandığına inanıyorum. Serseriler serserilik yaparken kendileriyle barışıktırlar. Koşulların serserilik yapmaya ittiği dürüst insanlar ise vicdan rahatsızlığından ötürü kendilerini yiyip bitirirler. Murad'ı öldüren hastalığı, suçluluk duygusu, utanç ve pişmanlık yüzünden kendisinin yarattığını düşünüyorum.
Ama daha yeni toprağa verilmişken arkasından böyle konuşmamalıyım. Allah ona merhamet etsin. Allah yerhamu. Başka şeyden söz edelim.
Masaları yüksek ve gür bitkilerle, özellikle de bambularla çevriliydi. Oluşan paravana iç dökmeye elverişli bir mahremiyet duygusu yaratıyordu. Geniş salonun sağında solunda saksılara dikilmiş birkaç palmiye de vardı. Bunlardan birinin dibinde Maître d'Hôtel elinde defteriyle bekliyordu. Ramiz onu bir el işaretiyle çağırdı.
''Önce iki büyük ordör tabağı alacağız. Benimki jambonsuz olsun. Ana yemeği seçtin mi adam?''
Risotto üstünde barbunya ilgimi çekti.
''Mükemmel seçim, ben de aynı şeyi alayım. Yanına beyaz şarap uygun mu?''
''Ben istemem, teşekkür ederim. Öğlenleri içmiyorum.''
''Prensip olarak haklısın, öğlen içmemek daha iyi. Ama bu özel bir gün. Buluşmamızı kutlamak için restoranın Prosecco'sundan birer kadeh içelim.''
Maître d'Hôtel bu seçimi onayladı ve siparişi bildirmeye gitti. İki arkadaş hemen sohbetlerine, gülüşler eşliğinde hatıralarına geri döndüler. Özellikle Ramiz'in kahkahaları epey gürültülüydü. Ta ki bir cümlenin içinde adamın ağzından Ramzi'nin adı çıkıncaya dek.
Bu ismin ani bir etkisi oldu. Mühendisin bakışları karardı, sesi kısıldı. Bir dakika önce esip gürleyen adam birden ne diyeceğini bilemez hale geldi. Adam bir an onu izledi, sonra çatalını masaya bırakıp sordu. Niye gittiğini biliyor musun?
Saniyeler geçti.
Niye gittiğini biliyor muyum?
Ramiz soruyu gözlerini kapatarak sanki kendinden söz eder gibi yinelemişti.
Bir adam dünyadan elini eteğini çekmeye karar verdiğinde bu fiziksel şiddet içermese de intihar gibi bir şeydir. Aşikar sebeplerin yanı sıra en yakınlarının bile bilmediği, hatta kendisinin bile bilincinde olmadığı gizli nedenler bulunur.
Belki de adamın bu dolambaçlı cevapla yetineceğini umut ederek sustu. Ama adam gözlerini onun yüzünden ayırmıyordu. O zaman Ramzi söze devam etti.
Olan biteni bir cümlede özetleyecek olursam, onda yaptığı, hayatını vakfettiği her şeyin faydasız ve boş olduğu duygusu vardı. Bazen bir konuşmanın ortasında aniden durup bana, "Bunu niçin yapıyoruz?" diyordu. Bu soruyla ilk karşılaştığımda büyük bir saray inşaatı projesi almıştık. Planlar üzerine eğilmiş dururken bana, "Bu adamın 2000 metrekarelik yeni bir saraya niçin ihtiyacı olsun? Bildiğim kadarıyla zaten 3 sarayı var," dedi. Gülümsüyordu, ben de ona cevap vermeden önce gülümsedim. "Aynı fikirdeyim ama o bir müşteri, gerektiğinden fazla parası var. Her halükarda bu parayı har vurup harman savuracak. Bence bize versin daha iyi." "Belki de haklısın," dedi ve iş o kadarla kaldı. Ama bu türden gözlemleri giderek çoğalmaya başlamıştı.
Ramiz aklını toplamak ister gibi sustu, sonra devam etti.
Arkadaşımız bize verilen projelerin amaçlarını sürekli olarak sorgulamaktan kendini alamıyordu. 20 kadar ülkede iş yapan bizimki gibi bir firma bin bir türlü şey inşa etmek zorundadır. Bir liman, bir havalimanı, bir alışveriş merkezi, bir turistik kompleks, bir müze, bir cezaevi, bir askeri üs, bir saray, bir üniversite ve benzeri. Tüm projeler aynı yararlılıkta olmadığı gibi aynı ahlaki gereklere de cevap vermezler. Ama bunları yargılamak bize düşmez, öyle değil mi? Ben sinsi biri değilim ve Ramzi ile aynı değerleri paylaşıyorum. Ama bizim rolümüzün bu olmadığını düşünüyorum. Bir zorba için inşa ettiğin cezaevi belki bugün onun hasımlarını hapsetmek için kullanılacak. Ama yarın belki de zorba ile onun çevresi oraya kapatılacak. İlkesel olarak bir cezaevi inşa etmek reddedilemez. Dünyadaki ülkelerin hepsinde cezaevleri var. Her şey bunların nasıl kullanılacağına bağlı. Biz inşaatçıların rolü cezaevlerini biraz daha insani kılmak olabilir. Bundan fazlası elimizden gelmez. İnsanın 1837 çalışanı, sorumluluğunu taşıdığı 1837 aile varsa her ay onlara ödeyeceği parayı bulmak zorundadır. Ve ahlak zabıtalığı rolünü üstlenme hakkını kendinde göremez. Haksız mıyım?
Adam geldiğinde Ramiz'in sergilediği mutlu havadan geriye pek bir şey kalmamıştı. Şu anda kafasında itişip duran binbir düşüncenin altında ezilmiş gibiydi. Hızla birkaç lokma yedi, sonra devam etti.
Sana anlattıklarım olayın sadece bir yönü. Bir de kadınlar, karılarımız var. Her şey bir peri masalı gibi başladı. Bir gün Dunya adında bir genç kızla tanıştım ve anında aşık oldum. Onu hemen Ramzi ile tanıştırdım. Kız onu zeki, komik, kültürlü buldu. Ramzi de ilk tanışmanın sonunda kulağıma eğilip onu elinden tut ve sakın bir daha bırakma diye fısıldadı. 4 ay sonra Ramzi de yanıma gelip aradığı ikiz ruhu bulduğunu haber verdi. Akıl karıştırıcı bir rastlantı. O kızın da adı Dunya'ydı. Sanki kader bize bayağı bayağı göz kırpıyordu. Düşünebiliyor musun? Ramzi ve benim adlarımız hemen hemen aynı. Fakültedeki ilk günümüzden beri birbirimizden ayrılmadık. Gece gündüz beraberiz ve birdenbire karşımıza adaş iki genç kız çıkıyor. Kızı Dunya'yla ve benimle tanıştırdı. Oldukça güzel bir kızdı, sevimli görünüyordu. Ramzi'nin de ona aşık olduğu belliydi ve aynı gün evlenmeye karar verdik. Nikahın birlikte kıyılması imkansızdı. Çünkü Dunya ve ben şeyhin önüne çıkarken Ramzi ve onun Dunyası kilisede evlenmek zorundaydı. Nikahlarını öz dayısı olan Cebel Piskoposu kıydı. Ama düğünü birlikte tertiplemeyi kararlaştırmıştık. Sen o sırada Fransa'ya gitmiştin. Ama ortak arkadaşlarımızdan çoğu Tanya ile Murat, Albert ve Semiramis düğüne katıldılar.
Ne yazık ki karılarımızın sadece isimleri aynıydı. Benimki Ramzi'nin benim için ne denli önemli olduğunu hemen anladı. Beriki ise daha nikahın ertesi güne arkadaşlığımızı kıskanmaya başladı. Ben bir şeyden ötürü kaygılanınca benim dünyam ilk iş olarak Ramzi ne düşünüyor diye sorar ve onun tavsiyelerine kulak vermemi telkin ederdi. Onun gerçek bir arkadaş olduğunu, bu kadar şahsiyetli, zeki, bağlı bir ortağım olduğu için şanslı olduğumu hatırlatmak konusunda hiçbir fırsatı kaçırmazdı. Ona bakılacak olursa Ramzi mükemmel bir adamdı. Aslında karımın başka bir erkek hakkında bu kadar iyi şeyler söylediğini duyunca benim kıskanmam gerekirdi, öyle değil mi? Ama tam aksine Ramzi'nin karısı da ona durmadan benden kuşkulanmasını, uzak durmasını telkin ediyordu. Telefon etsem ve birkaç dakika konuşsak benim söylediğim bir şeye gülse kadın ya doğrudan benim hakkımda ya da başka bir bahaneyle olay çıkarıyordu. Gülünç hatta hastalıklı bir durumdu. Hesapları daha sıkı denetlemesini istiyordu. Onun payına düşen tüm parayı vermediğime emindi.
Ramzi sonunda ona inandı mı yoksa?
Asla. Başlarda bana bunlardan hiç söz etmiyordu. Kederliydi ve utanıyordu. Sonra bir gün anlatmaya değmeyecek önemsiz bir hadise yaşandı. Ama karım ve ben bu insanın bizden ne kadar nefret ettiğini öyle anladık. Ertesi gün Ramzi benim çalışma odama geldi, özür diledi ve karısının benim hakkımda çıkardığı olaylardan söz etti. Karısının bu tavrını izah edebilmek için onun aile tarihinden, kendi kardeşleri tarafından dolandırılan babasından, kendi yeğenlerini soyup soğana çeviren amcasından söz etti. Kısacası yaşanan bir dizi ihanet karısını da hastalık derecesinde kuşkucu yapmıştı. Ramzi zamanla kendini güvende hissedeceğinden ve tavrını değiştireceğinden emin olduğunu söyledi. Ben de evet tabii dedim ama buna inanmıyordum. Herhalde Ramzi de inanmıyordu.
Herhalde acı çekiyordu.
Çok feci. Konu benim için sadece bir tatsızlıktı. Onun için günlük bir işkenceydi. Bir gün neredeyse ağlayarak bu evliliğin hayatındaki en kötü karar olduğunu söyledi. Bu kişinin kusurlarını zamanında göremediği için kendisine kızıyordu. O dönemde isim benzerliği ona cennetten bir işaret gibi gelmişti. Ama aslında cehennemin kurduğu bir tuzaktı. Ben evlilik konusunda açık gözlülüğün fazla bir işe yaramadığını, bunun gözleri bağlı çekilen bir piyango olduğunu ve doğru veya yanlış numaranın çekildiğinin ancak sonradan anlaşıldığını söyleyerek onu avutmaya çalışıyordum. Bunu sadece avutmak için de söylemiyordum. Samimi olarak böyle düşünüyorum. Düğünden önce damatla gelinin hiç karşılaşmadığı, hayatlarını birleştirmeden önce baş başa kalma imkanını bile bulamadıkları geleneksel çevrelerde evlilik yemek sonunda ikram edilen Çin kurabiyelerine benzer. Birini tesadüfen seçersin, içindeki kağıdı açarsın ve o da sana geleceğini söyler. Daha gelişmiş çevrelerde tanışılır, kağıt üstünde birbirinin değerini ölçme fırsatı vardır. Ama fiiliyatta hemen hemen aynı ölçüde yanılma payı bulunur. Çünkü evlilik belalı bir kurumdur. Yaklaşık çeyrek yüzyıldır sevdiğim ve beni seven bir kadınla yaşadığım için bunları söylemek belki bana düşmez. Ama evliliğin belalı bir kurum olduğuna inanmaya devam ediyorum. Düğünden önce her adam dikkatlidir, naziktir. Göz koydukları genç kıza kendi karıları oluncaya kadar prenses gibi davranırlar. Sonra hızla birer zorbaya dönüşürler, ona hizmetçi gibi davranırlar. Tepeden tırnağa değişirler ve toplum da bu konuda onları yüreklendirir. Düğünden öncesi oyun mevsimidir, sonra ciddi ve karanlık ve üzücü şeyler başlar. Kadınlar tarafında da manzara daha parlak değildir. Kapılanacak bir yer aradıkları sürece şeker gibidirler. Tatlı, uzlaşmacı, birlikte yaşamaktan zevk alınacak insanlar olurlar. Damat adayı evlenme kararını verinceye kadar onu rahatlatmak için gereken her şey yapılır. Kadınlar o ana dek gizlemeye çalıştıkları gerçek tabiatlarını ancak düğünden sonra açığa çıkarırlar. Kadınlardaki dönüşümün erkeklerdeki kadar kaba ve sistemli olmaması onları bir nebze aklar. Halbuki erkek tarafında sevgili ile koca arasındaki fark, köpek ve kurt arasındaki fark kadar büyüktür. Düğünden önce hepimizde biraz köpeklik, düğünden sonra ise kurtluk vardır. Başkalaşım farklı derecelerde gerçekleşir belki ama ondan tamamen kurtulmak çok zordur. Bazı çevreler açısından bu dönüşüm ergenlikten yetişkinliğe geçiş kadar doğal kabul edilir. Kadınlarda geçiş bu kadar keskin olmaz. Ya gerçekten sevgi dolu ya da kötü oyuncu olduklarından ötürü pek çok kadın köklü bir değişim geçirmez ve gerçek tabiatını erkek söz kesmeden önce ele verir. Ramzi'nin karısı kesinlikle bu kategoriye dahil değildi. Tatlı, uysal, nazik görünerek bana bir ağabey, Dunyam'a ise bir abla gibi davranarak oyununu nikaha kadar gizlemeyi becerdi. Sonra artık daha fazla dayanamayıp nikahın ertesi gününden itibaren zehrini saçmaya başladı. Arkadaşımız durumun farkına vardığında iş işten geçmişti. Boşanabilirdi. Yapması gereken buydu ve aynı aksilik benim başıma gelse mutlaka boşanırdım. Ama siz Hristiyanlarda boşanmanın bizdekinden daha karmaşık bir mesele olması bir yana, Ramzi buna ilkesel olarak karşıydı. Bunu birçok kez konuştuk. Karısının değişeceği fikrine tutunmayı tercih ediyordu. Bana durmadan karısının kendisini emniyette, güven içinde hissetmeye ihtiyaç duyduğunu, onun etrafında düzelmesine yardımcı olacak bir ortam yaratmanın kendi görevi olduğunu söylüyordu. Sonra çocuklar doğdu. İki erkek ve bir kız. Doğum büyük bir mutluluk kaynağıdır. Ramzi kendisini mutlu olduğuna ikna etmeye uğraşıyordu. Ve anneliğin karısını ilk tanıdığında algıladığı tüm sevgi ve şefkatin yeniden serpilmesini sağlayacağı düşüncesine yapışıyordu. Ben de ona karşı çıkmaktan kaçınıyordum. Neye yarayacaktı ki? Ama o kadından da her türlü bela ve alçaklıktan başka bir şey beklemiyordum. Yanılmamıştım. Sabotaj çalışması tüm hızıyla devam etti. Kocasının işitmek istemediği yalanları çocuklarına yutturuyordu. Babanız ortağı tarafından dolandırılan saf bir adam. Gün be gün, yıl be yıl zerk edilen zehir sonunda istenen etkiyi yarattı. Ailelerimiz ne zaman bir araya gelse bunu fark ediyordum. Ramzi her zamanki gibi sevgi doluydu. Karısı rol yapıyordu. Ama çocuklar hislerini gizlemeyi bilmiyorlardı. Onların davranışlarından kadının hakkımda neler anlatmış olabileceğini kestiriyordum. Çocukları kucağıma almaya çalışsam geri çekiliyorlardı. 4 yaşlarında da böyleydiler, 10 yaşlarında da. Hem üzücü hem de gülünç bir durumdu bu. Ama en kötüsü kadının çocukların kafasına babaları ve benim tarafından yaratılmış firmayla ilgili soktuğu yalanlardı. Biz bir imparatorluk kurmuştuk ve çocuklarımız da onun mirasçıları olacaklardı. Ama babalarının kullanıldığı, sömürüldüğü, soyulduğu fikrini çocuklara öyle bir aşağıladı ki yaptığımız her şeyden nefret ederek büyüdüler. Sonuç, hiçbiri inşaat mühendisliği veya mimarlık okumak ve bizimle çalışmak istemedi. Anne bir gün ağır bir hastalığa yakalanınca işler iyice sarpa sardı. Çok saldırgan bir kanser türüydü ve kadını 1,5 yılda götürdü. Hastalık onu iyice kindar, iyice hırçın yapmıştı. Ramzi onunla fedakarca ilgilense de kadın onu iğnelemeye hiç ara vermiyordu. Kadına göre Ramzi onu hiçbir zaman sevmemiş, önceliği hep firmasına ve bana, ortağına vererek karısını ve çocuklarını ihmal etmişti. Çok hasta oldu ve feci acı çektiği için haliyle kocası bu söylediklerine itiraz etmiyordu. Onu yatıştırmak için işlerle daha az ilgileneceğine ve ailesine daha çok zaman ayıracağına söz veriyordu. O dönemde 13, 16 ve 17 yaşlarında olan çocuklar bütün bunları duyuyor, annelerini bir kurban, babalarını ise buz gibi bir canavar olarak görüyorlardı. Sonunda zavallı kadın öldü. Daha 40 veya 41 yaşındaydı. Çocuklar tüm acılarını babalarından nefrete dönüştürdüler. Bunu annelerinin anısına sadakatin en doğal ifadesi gibi algılıyorlardı. Sonunda her üçü de evi terk etti. Şimdi ABD'deler. Kız New Jersey'de, erkeklerden biri Kuzey Carolina'da, diğerinin nerede olduğunu bilmiyorum. Yıllardır babalarıyla hiçbir ilişkileri kalmadı. Ona adreslerini verdiklerinden bile emin değilim. Ramzi'nin niye dünyadan ele tek çektiğini öğrenmek istiyordun değil mi? İşte benim izahım bu. Ayrıca mistik bir kriz geçirmiş de olabilir. Ama yaşadığı aile trajedisinde dürüst bir insanı, her şeyi bırakıp manastıra kapanma kararı almaya itecek her şey vardı zaten.
Gideri çok mu oldu?
Büroya en son geçen yıl Şubat ayında geldi.
14 ay olmuş demek.
Bana 14 yıl gibi geliyor.
O zamandan beri gördün mü onu?
Bir tek kez. O da...
Ramiz birden sustu ve saatine baktı.
3,5 olmuş bile, zamanın nasıl geçtiğini fark etmemişim. Ondan söz ederken çenem nasıl da düşüyor.
Uçağın saat kaçta?
İstediğimiz saatte, uçak benim, mürettebat da stand-by durumunda, benden haber bekliyor.
Birden geniş bir gülümseme tüm yüzünü kapladı.
Aklıma mükemmel bir fikir geldi. Sen de benimle Amman'a geliyorsun.
Teklifin için teşekkürler ama mümkün değil.
Adam, işi başından aşkın patron numaralarından vazgeçelim. Sen ve ben 20 yıldır ilk kez birlikteyiz ve gençliğimizde yaptığımız gibi sohbet ediyoruz. Kutsanmış bir an bu. Elimizden kaçıp gitmesine izin vermeyelim. Senin daha söyleyecek bin bir şeyin vardır. Benim de öyle. Eskiden olduğu gibi yapalım. Randevu almaya, ajandaları açıp bakmaya gerek yoktu. Sen balkonun altından geçerdin, korna çalardın. Ben inerdim. Ya kahveye, ya sinemaya, ya da Muratlara giderdik. Bir seferlik kuralları unutalım, yaşlarımızı unutalım. O zamanki gibi yapalım. Şimdi öğle yemeğindeyiz. Yemeğin sonunda ben sana, bana gel, geceyi birlikte geçirelim. Sana karımı tanıştırayım, yarın da buraya geri getiririm diyorum. Ayağa kalkıyorum, sen de kalkıyorsun ve hop gidiyoruz. Pasaportun yanında mı?
Alışkanlık oldu, hep cebimde taşıyorum.
Peki, akşam alman gereken ilaçlar var mı?
Adam baktı, ilaçları yanındaydı.
Ramiz mükemmel, geri kalanın önemi yok zaten diye kestirip attı, gidebiliriz.
Ama yanımda ne temiz gömlek ne de diş fırçam var.
Onu hiç kafaya takma, ben hallederim, haydi gidelim.
Bu sözlerin ardından iki elini masaya dayayıp ayağa kalktı ve adam da 3 saniye sonra onu izledi.
17. ayrımın sonu. Sayfa 219.